Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Şimdi hocam geçen hafta şunu konuşmuştuk. İnsan eliyle, gözüyle, kulağıyla ilim öğrenebilir.
Evet.
Zahiri ilimlerdir. Bir de kalp alemiyle göklerin sırlarını bile keşfedebilir. Kinden, nefretten, öfkeden, kaygıdan, efendim dünya sevgisinden kendisini temizler de Allah'a ibadet ederse demiştik. Şimdi hocam burada buna bağlantılı olarak insanın fıtratını anlatıyor şimdi İmam Gazali.
Evet.
Sadece peygamberler değil, bütün insanlar aslında bir fıtrat üzerine doğarlar. O fıtrat yaratılışta İslam'ı kabul etme kabiliyetidir. Bu sebeple insan cevherinden alemin görüntülerini aksettirecek bir ayna yapabilir. Kendi gönül aleminde bütün alemi kendinde aksettirebilir diyor. Yeter ki o kimsenin cevherine bir pas işlememiş olsun. Eğer dünya hırsı, şehvet ve günahlar kalbe yerleşirse insanlardaki bu kabiliyet bozulur. Şimdi hocam önemli olan bu son cümleydi.
Evet.
Zaten hepimiz alemlerin melekutunu görmek üzere yaratılmışız. Bizde bu, evet, kapasite var. Ama hocam yani şimdi çok güzel bir kılıç düşünün. Siz bununla kemik parçalıyorsunuz.
Evet.
Çok güzel bir hançer düşünün. Mevlana hocam, bunlar Mevlana'nın tabirleridir. Onunla diyor duvara, sen diyor istersen diyor bir çivi de yapabilirsin. Mıklarsın. O güzelim hançer, oraya bir tane olmadık torba asarsın mesela. Ya bu hançerin yeri, o kılıcın yeri bu kötü işler değildir. Şimdi o kabiliyetler hepimizde var. Ama o kabiliyetleri biz kendi kendimizi yok etmişiz hocam. Onu söylüyorum Gazali. Ve tabii sufiler de şunu söylüyor her zaman. Hani hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen. Merdum-ü dide-i Adem olan insansın sen. Ya bütün alemin göz bebeği biz esasında. Ama biz kendimizin farkında olmadığımız için de bu özelliklerimizi kullanamadığımızdan dolayı zamanla kullanılmayan kaslar biliyorsunuz yok olup gidiyor hocam.
Evet.
Yani ben niye alemleri keşfedemiyorum, rüyalar göremiyorum, bu sırlar bana niye açılmıyor diyorsak, bunun suçu o gönlümüze, o aynaya, içine yani bulaşık yemek artıkları atmışız çöp tenekesi gibi oraya. Her türlü kaygıyı kalbimize biriktirmişiz. Artık orası böyle billur bir ayna değil de sanki çöp tenekesi olmuş.
Evet. Bir körler ülkesiyle ilgili bir hikaye vardır hocam. Bir köyde herkes görme özürlü, o köye gözleri gören bir insan geliyor. Sonra o insanlar şey diyor onunla, cezalandırıyor
yani. O adam
yani
hasta diyorlar.
He.
Tedavi etmek istiyorlar hocam. Doktorlar geliyor. Bütün vücut tabi bunlar ama ya kendileri de, evet, göremiyorlar. Her tarafını yokluyorlar. Ha bulduk diyorlar. Problemli yeri gördük.
He.
Parmakları hocam gözler üzerine getirmişler. Burada iki tane pencere var dışı açılan.
He.
Bunu kapatırsak
sorun çözülür.
Sorun çözülür diyorlar. Şimdi hocam devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurmuştur. Her doğan bir fıtrat üzere doğar da ebeveyni onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir. Yani bizdeki o cevher hepimizde umumidir. Ama ailesi, çevresi, bazı insanın kendisi o güzelim kabiliyetleri israf eder diyor İmam Gazali Hazretleri. Ve şöyle devam ediyor. Akıl sahibi kime sorulsa ikinin birden fazla olduğunu bilir.
Evet.
Bunun için özel bir tahsile ihtiyaç yoktur. Çünkü bunu bilmek insanın fıtratı gereğidir. İşte bunun gibi Allah'ı tanımak, bilmek de insanın fıtratı, yaratılışı gereğidir. Şimdi hocam buradan herhalde şuna gitmek istiyor. Nasıl ki ikinin birden fazla olduğunu biliyoruz. Özel bir çoban da değil, dağdaki çobana da,
evet,
şu beş koyun mu sana vereyim, bir koyun mu sana vereyim desen, evet, beş tane koyun ver der yani, bir koyun istemez. Yani Allah-u Teala bizim fıtratımıza çok güzel kapasiteler koymuş. Allah'ı tanımak da bu fıtratın içinde. Eğer onu bozarsan diyor İmam Gazali, o zaman sen bu alemde tam bir ilim sahibi olamazsın. Kalp alemin çalışmaz. Çünkü sen Allah'a inanmıyorsun.
Evet.
Kalp alemini inkar ediyorsun. O zaman nasıl göreceksin bu alemin sırlarını diyor sanki.
Kesinlikle öyle. Hocam burada bir örnek vermek istiyorum. Tam bu dediğiniz noktada.
Evet.
Kalp olmadı mı salt akılla, salt deneysel yaklaşımla bir yere gitmek istediğin zaman ne oluyor? Richard Dawkins hocam. Bu adam biyolojide dünyada en ünlü isimlerden bir tanesi. Bir de biliyorsunuz Down sendromlu çocuklar var.
Evet.
Down sendromlu çocuklar var. Ne diyor biliyor musunuz hocam? Diyelim ki anne karnında çocuğun Down sendromlu olduğunu öğrendiniz. Annesiniz. Bunu diyor dünyaya getirmek, bu çocuğu doğurmak ahlaka aykırıdır. Yani ne diyor? Anne karnında onu öldüreceksin diyor. Bunu ne adına söylüyor hocam? Bilim adına. Neye dayalı olarak söylüyor? Salt akla dayalı olarak söylüyor. Şimdi kalbi olan bir insan hocam.
Bunu yapabilir mi?
He. Şimdi o Down sendromlu. Diyelim ki öbürü hocam görme engelli. Öbürü diyelim ki topal, aksak. Bütün bunları yani bir insan bunu bilim adına
söylüyorsa artık.
Bilim adına ya bir de Oxford Üniversitesi'nde öyle az buz bir yerde de değil. Yani hocam bu, mesela Nazilerden nefret ediyor Batı dünyası, Avrupa, Amerika nefret ediyor. Yaygın şey kanaat bu. Hocam bu tezi Naziler savunuyordu.
Aynen.
Naziler sadece Yahudileri öldürmedi. Çingeneleri de öldürdü hocam. Bir de Alman da olsa bedensel ve zihinsel özürlü olanları, ben bir film seyretmiştim. Sakın Gözünü Ayırma mıydı? Tam hatırlayamıyorum. O filmde bir sahne vardı. Bir kız Alman. Bir kız yani. Alman askerleri doktor raporu açığa çıkınca gelip alıyorlar. Halbuki sadece nevrotik atıyorum işte aşırı sinirli mesela.
Bu kadarcık.
Yani. Bu kadarcık yani. O sahne mesela kardeşleri ona bakıyor, ailesi, çocuk, kız çocuğu şey diyor lise çağında. Yanlış hatırlamıyorsam feryadu figan ediyor. Şimdi bu daha yeni bir olay ha hocam. Bunun üzerine geçenlerde bir gazetede şey vardı, bir makale vardı. Independent'da bir yazı vardı. Yazıyı yazan Bethany Dawson da hocam şeyi var. Down sendromlu bir kardeşi var. Onu anlatıyor. Yani diyor ki öyle senin dediğin gibi değil diyor. Onların hayata katacağı şeyler var diyor yani.
Biz bilemeyiz ki neye kattıklarını.
Evet.
En azından şükrümüzü artırıyorlar.
Yani onun için hani dediniz ya kalbini, kalbi körleşince, kalbini kaybedince insan artık öte melekût alemiyle veya yeni deyimle metafizikle olan bağları kopuyor. Aha işte hocam bak kopmuş adam modern biyoloji biliminin zirvesindeki adam. Anne karnında bedensel ve zihinsel sorunu olan insanları yok et diyor, öldürüyor.
Hocam şöyle bir şey de var. Mesela şimdi gen teknolojisiyle işte bu çocuk ileride kanser olacak. Bebek anne karnında ölçüyorlar. 30 yaşında kanser olacak. Onu da öldürelim. Bunu da öldürelim. Ya hocam insan kalmaz dünyada. Bu bir. İkincisi ilmin yanlış yanılma payı da var. Belki o Down sendrom dediğin çocuk sağlam doğacak bir. Veya sağlam doğup sonra hasta olacak. Onu biz bilemeyiz ki. Hocam bu siz çok güzel noktaya değindiniz. Salt akıl bunu söylediği gibi şimdi yaşlıları da öldürelim diyorlar mesela. Bu ötenazi tartışmaları biliyorsunuz.
Evet.
Batı aleminde ortaya çıktı. İslam aleminde ya bu yaşlılar artık çok yaşadılar.
Bizde aksaçlılık diye bir şey vardır hocam.
Aksakallılık, aksaçlılık.
Evet. Onlar bir değerdir, bir kıymettir. Ama şey de öyle değil. Batı dünyasında artık ekonomik bir üretimi yok ki hocam.
Bir önce ölsünler, devlete, millete yük olmasınlar gözüyle bakılıyor. Halbuki bizim toplumumuzda hocam, anneler, babalar, yaşlılarımız başımızın tacıdır. Hatta evet. Hocam ben bu hani aşılamada yaşlılarımızın öne alınmasına çok sevindim.
Evet.
Yani hocam Batı ülkelerinde yani şüphe diyorum kasten hastalara biraz izin verildi ki şu yaşlılar evlerindeki bayağı bir yaşlı nüfus. Bunlar hocam 30 senedir devletten maaş alıyor. Ya şunlar bir temizlensin de. Hani gençler survival of the fittest diyorlar hocam. Bunun İngilizce tabiri de var. Güçlü olan ayakta kalsın.
Evet.
Şimdi hocam
evrim teorisindeki o doğal seleksiyon. Evet. Güçlü olan ayakta kalsın.
Şimdi hocam şöyle düşünün. Bir çocuk annesini sadece anneler gününde yılda bir kere görüyor. Artık onun için annesinin gönlünde annesinin yeri çok kalmamış. Babasını yılda bir kere görüyor. Babalar günde görüyor mesela. Şimdi onlar zaten yaşlıları izole etmişler toplumdan. İzole etmişler ama bunlar şimdi devlete masrafları da var sanki. O yüzden ötenazi tartışmadan ki hocam Hristiyan'da biliyorsun hayat kutsaldır.
Evet.
Ama buna rağmen kapitalist sistemden dolayı artık kalpler ölünce sırf beyin diyor hakikaten ya bu adam zaten hasta. Bir önce ölsün de. Ama sen o hastaya hizmet edeceksin. O hastaya bakarak belki ibret alacaksın. Kendi sağlığını koruyacaksın belki.
İşte salt ekonomik açıdan baktığın zaman hocam manzara böyle oluyor. Ne oluyor? Üretime katkısı yok, ekonomiye katkısı yok. Hatta nesi var? Masrafı var. O zaman ne yap? Ortadan kaldır.
Zaten yani. Bir de hasta bunlar. Evet. Şimdi hocam hakikaten salt akıllı da tehlikeli bir şey ya.
Evet.
Yani dediğiniz gibi anne karnındaki bebeği de öldürüyor, yaşlıyı da öldürüyor. Efendim müzmin hastaları da temizlemek evet. istiyor.
Araçsal akıl deniyor hocam. Yani postmodern literatürde buna. Araçsal aklın ne kadar tehlikeli olduğunu. Şimdi zaten hocam mesela araçsal akıl aynı zamanda işte sadece orada değil ki modern bilim ve teknoloji bu yüzden dünyayı yaşanmaz hale getirdi. Mesela ekonomide şeyler sayılır. Emekti, girişimdir, sermayeydi. Üretim araçları hocam. En sonuncusu tabiat. Tabiat ne? Bedava.
Onu istediğin gibi tüket.
Ama işte ne yapıyorsun hocam? Tüketiyorsun. Sen dünyayı tüketirken farkında değilsin. Kendi evini tüketiyorsun. Kendin için yaşanmaz bir hale getiriyorsun orayı yani.
Hakikaten demek ki kalp olmadığı zaman insana da tehlikeli bir varlık yok. Çünkü insana Allah öyle akıl vermiş ki zaten onu İmam Gazali ve diğer sufiler de söylüyor hocam. İnsanı bu kadar kötüleştiren aklı. Çok dehşet bir aklımız var. Bu akılla yani bir aslan belki bir ceylanı ancak avlayabiliyor. Ama bir insan aklıyla 1 milyar insanı yok edebilir. Öyle bir bomba yaparsınız ki atom bombası bilmem nesi. Ki bugün Batılılar yaptılar bunları maalesef.
Evet.
Yani Fransa kadar ülkeyi yok edecek bir şu anda bomba vardır evet. hocam. Yani bu ne biçim bir acımasızlık, merhametsizliktir. Yani Fransa kadar bir ülkeyi yok etmenin kime ne faydası olacak? Hani diyeceğim sufilerin işte belki bu kalp alemi, gönül alemi demesi sadece maneviyat için değil, aslında maddi alem için de çok faydalı.
Ha kesinlikle. Yoksa hocam şu anda olduğu gibi her şeyi çıkar hesap, kitap üzerinden gittiği zaman ne oluyor? Mesela hocam bakıyorsunuz eskiden diyelim ki sağlık açısından en önemli olan şeyler neler? Diyelim ki kalpti, beyindi vesaire. Tıp fakültelerinde uzmanlık sınavı yapılıyor ya hocam. Tıpta uzmanlık sınavı. En yüksek puanı şeyler alıyordu. Bunlar alıyordu. Niye? Çünkü yaşamsal açıdan en önemli olan bunlar yani. Ama şu anda hocam bunların puanları diplerde ama estetiğin puanı, estetik cerrahinin puanı tepelerde. Şimdi estetik cerrahi zaruret amaçlı olanları dışarıda tutmak lazım ama sadece görüntü keyfe dayalı, görüntüye dayalı. Mesela bunun örneklerinden birisi Michael Jackson'dı. Allah onu siyahi yaratmış. O illa beyazlaşmak için hocam defalarca ameliyat ve cerrahi operasyon geçirmişti.
En sonunda genç yaşta öldü herhalde değil mi?
Tabii beklenmedik bir şekilde öldü.
Çünkü Allah'ın verdiği şeye razı olmadı.
Ha bu kadar olursa böyle oluyor. Yani şeyi o doğallığı... Yani benim burada kastettiğim şu. Yani estetik cerrahiye karşıyım. Böyle bir uzmanlık alanı olmasın falan demiyorum. Sadece para burada ya. Para burada. Tabii. O zaman ne oluyor? Paralı olan bölüme. Bu durumda insan yaşam açısından çok daha önemli olan kalp ve beyinle ilgili kısımların puanları aşağıda. Yani şey bulamıyorsun diyelim ki.
Hocam bir şey söyleyeyim size. Üniversite yıllarında beraber okuduğumuz bir kardeşimiz kulak burun boğazcı ama sonra burun estetiğine yöneldi. Şu anda çok çok çok çok aşırı lüks semtlerde aşırı pahalı ameliyatlarla çok fazla zenginleşti. Niye? Yani tabii ki burun önemli hocam. Mesela hocam ben koku almam. Ama Allah'a şükür diğer azalarım çalışıyor. Burnum koku almıyor. Beyin daha önemli değil mi hocam yani? Evet. Beyin çalışmazsa burnunun da faydası yok. Şunu diyeceğim. Dediğiniz gibi yani esasında hocam oradan da iş çevirirsek kalp aleminde uğraşan psikologlar hatta sufiler de bence çok daha fazla puan istiyor.
Evet orası için ödenecek bedeli çok daha şey yani.
Çünkü kalbin sağlam olmazsa bedenin faydası yok. Beyniniz sağlam olmazsa herkese yine azalarınızın bir kıymeti yok. Yani düşünün evet. Akli şeyini yitirmiş, melekesini yitirmiş bir insan çok güçlü, kuvvetli. Daha tehlikeli esasında.
Evet. Hocam buradan aklım bir yerden şey gitti. Richard Dawkins'ten sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye gitti. Atom bombası Amerika attı.
Ya.
Şimdi mesela atom bombası diyelim ki atıyorsunuz hocam. Ne dersiniz? En az can kaybı olsun. Yani atayım ben bunu. Ama en az can kaybı olsun. Öyle yapmıyorlar hocam. 8-15'te yapıyorlar ki daha çok insan ölsün.
Uyurken, herkes yataktayken.
Daha evinden çıkamamış yani. Açık alanlarda bir kısmı daha kurtulur vesaire. Yahu mesela bir kısım şey, o zaman askeri uzman şey önermiş. Şeyin açık alan, denizde kıyıya yakın bir yerde patlatalım. Bütün Japonya görsün o patlamayı, korksun.
Teslim olsunlar, korksunlar.
He, korksun. Hmm. Hocam bak, buradan olayı alıyor. En çok ölüme sebep olacak saat ve yer seçimi yapılıyor yani.
Yani herkesin uyuduğu ve yeni kalktığı, evinden ayrılmadığı saat olsun ki.
Evet.
Çok insan ölsün. Hocam işte bak, bu kalbin olmadığı bir...
Bir işte insan yani. Bununla ilgili ben dinleyicilerimize şey öneririm hocam. Epeyce şey de var. Film de var. En son yapılanlardan bir tanesi şey, 2007 yapımı. Akşam Sakinliği Kasabası ile Kiraz Ülkesi diye bir Akşam Sakinliği Kasabası ile Kiraz Ülkesi diye bir film. Sakura Japonlarda çok şey ya.
O kiraz, kiraz, meşhur değil mi Japonya'da? Evet, kiraz bahçeleri.
Kiraz. Hatta Türkiye'de Başakşehir'de yapılan hastane Japonların desteğiyle birlikte yapıldı.
Evet.
Çam ve Sakura Hastanesi.
Hmm.
Oradan geliyor yani. Babam Yaşarsa diye bir film var. Siyah Yağmur diye bir film var. Sakura, Takım Şehit Düşer. Hiroşima Sevgilim. Atom Bombası Çocuğu gibi şeyler var yani. Sinema filmleri var.
Hocam görmek. Şu anda da bütün dünyada böyle atom bombası yapma şeyi maalesef.
Tabii.
Yarışı var. Hani İslam ülkeleri de ister istemez mecbur kalıyor belki. Ama bir Müslümanın kabul edeceği bir savaşma tarzı değil. Peygamber evet. Efendimiz diyor ki hocam, bak o zamanlar biliyorsun İslam hukukunda ilk defa İslam dünya tarihinde savaş hukukunu İslamiyet koymuş. Yaşlıları öldürme. Kadınlara, çocuklara dokunma. Manastırda işte rahiplere dokunma.
Evet.
Asla ibadethanelere dokunma. Sadece ve sadece savaş cephedeki düşmanla savaş. O kadar.
Evet.
Şimdi hocam bu yeni gayri İslami, gayri insani savaş tarzında sen bir bomba yap, at bir ülkeye. Oradaki kuşlar, karıncalar, insanlar, bebekler, yaşlılar hepsi ölsün. Yani hocam ne kadar acımasız, merhametsiz. İslami olmadığı her şey hakikaten bir canavara dönüşüyor.
Evet. Yani vahşi kapitalizm o anlamda son derece şey, vahşi. Eskiden şunu yapıyordular hocam. Diyelim ki kapitalizmin ilk evrelerinde kendi işçilerini de aşırı derecede sömürüyordular. Mesela ilk şey hareketi hocam, sigorta hareketi, çalışanlara sigorta hareketi Fransa'da başlıyor kitlesel olarak.
Ve sendikalar İngiltere'de başlıyor.
Şimdi mesela sigorta yapılmasının nedeni ilginç ama. Askeri Marsilya bölgesinden yanlış hatırlamıyorsam 11 bin civarında genç askere çağrılıyor. O zaman daha ileri yaş. Napolyon ilk kez şey kurmuştu. Şimdiki gibi askerlik sistemi. Yani her erkek bir askerlik dönem mesela vatani görev olarak yapıyor yani. 11 binden hocam 9500'ü, bunlar 30 yaşına yakın insanlar, madenlerde çalışmaktan şey yapmışlar. Ciğerlerini çürütmüşler. Iskarta'ya çıkmışlar. Ondan sonra devlet eliyle teşvik ediliyor ki en azından şey olsun, savaşacak bir gücümüz olsun diye sigortacılık başlatılıyor.
Yani insanlara yine bakım yapılsın ki insanlar çalışmaya devam etsin.
Etsin. Bir de askerde de savaşta da şey etsin diye. Yani insan oluşu bakımından saygı duymak, bunu değer vermek başka bir şeydi. Oradaki manzara.
Evet.
Sonra ne oldu? Sonra şunu diyebilir tabii hemen dinleyicilerimiz haklı olarak. İyi ama şu anda Fransa'da, İngiltere'de, Batı'da işçilerin durumu çok yüksek, çok iyi. Türkiye ya da diğer ülkelerle karşılaştırıldığında. Ne oldu? Eskiden kendi işçisini sömüren bu insanlar şimdi dünyayı sömürerek telafi ediyor.
Bir parça yine işçisini tattırıyor ama yine sömürü düzeni devam ediyor diyorsunuz.
Sömürü düzeni devam ediyor. Bu defa firmalar işçileri değil, ülkeler ülkeleri sömürmeye başlıyor.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. İlk bölümü burada kapatalım. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nin ikinci bölümünde beraberiz. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, gönül penceresinden bahsettik ya.
Evet.
Şöyle diyor İmam Gazali: gönül penceresinin açılmasında ve sır perdelerinin kaldırılmasında ilk yapılacak iş mücahededir. Bunda da iradenin büyük rolü vardır. Fakat buna rağmen şu da bir gerçektir ki, her eken biçmez, her biçen toplamaz, her arayan bulmaz. Çünkü fayda elde etmenin yolları çoktur, sonuca ulaşanlar ise azdır. Ya şunu diyor.
Evet.
Bir kere bizim hocam, yani hedefimizi iyi belirlememiz, gayemizi iyi seçmemiz, mücadele etmemiz gerekiyor. Buna rağmen de diyor, illa da mücadele ettim diye matematiksel bir sonucu yok. Olmayabilir ama hani her arayan bulamaz ama her bulan
bulanlar arayanlardır.
Arayanlardır. Aramadan evet. Da bulmak olmaz diyor hocam. Şöyle söylüyor hocam, kalp cevherinin üstünlüğü meleklerin özelliğini taşımasındadır. Bu özellik hayvanlarda yoktur. Hani geçen bunu birkaç program öncesinde söylemiştik.
Evet.
Bütün hocam psikoloji tarihi hala şunu keşfedebilmiş değil. İnsan hayvana çok benziyor. Bizde işte kulak var, hayvanda da var. Duyularımız hayvanlarla eşit. O zaman biz işte maymundan farkımız yok. Diğer evet. Biliyorsunuz pek çok psikolog var. Şimdi İmam Gazali diyor ki, ama diyor bizde bir ruh var. Akıl var, o diyor meleklerden bize gelme. O yüzden de diyor insan meleklere benzer ama hayvanlarda bu özellik yoktur. Hocam şu anda bunu söyleyen psikolog ve psikoloji uzmanı çok az.
Evet, yani psikolojide en yeni dalga olan transpersonal psikoloji, insanın bir kanadı, o da bütün kanatları değil yani, bir kanadı insanın, mesela Stanislav Grof hocam, insanın en temelde tanrısal bir tabiata sahip olduğunu söylüyor ve bunu söylerken de tasavvufa atıf yaparak söylüyor.
Hmm. Bize ifade ederek söylüyor.
Evet.
Çok ilginç.
O bakımdan şey, yani insanı bütünsel olarak algılamak için onun metafizik boyutunu, zaten hocam şeyden gittiğinizde, gözlemlere ve ölçümden gittiğinizde, ruhu bırakın hocam, bilince bile bir yer yok aslında şeyde. Bilimde yer veremezsiniz yani. Çünkü bilinç de elle tutulur, gözle görülür bir şey değil.
Hala hocam bilincin sırrı çözülmüş değil.
Evet. Dolayısıyla her şeyi şeye indirgemek, madde ve enerjiye indirgedin diyelim ki her şeyi, termodinamiğin yasaları çerçevesinde her şey madde ve enerji. Mesela geçen yıllarda ölen Stephen Hawking, İngiliz engelli ünlü fizikçi ki çağımızın Einstein'ı sayılıyordu. Ona göre mesela insan dediğimiz şey de hocam sadece atomlardan ibarettir. Madde ve enerji dışında bir şey yoktur. Bilinç dediğimiz şey bile o atomların etkileşiminden ibarettir. Dolayısıyla insan iradesi diye bir şey de falan yoktur yani.
Yani hocam ne kadar geri gidiyoruz değil mi? Yani
evet.
Bilimde ileri gidiyoruz hocam. İnsanın yapısını öğrenme hususunda gerileme var. Yani bunun 1000 sene önce bile bir Budist, bir Kızılderili daha çok bilgiye sahip ruhla alakalı.
Evet.
İnsanın kapasitesine alakalı. Şimdi bakıyorsunuz koca koca işte o astrologlar, bilmem uzay bilimciler öyle komik şeyler söylüyor ki hocam, bunu bundan 1000 sene önce yaşayan bir normal bir Müslüman duysa, normal bir başka dindar bir adam duysa, ya bu ne saçma laf ya. İrademiz de var kardeşim. Her şeyimiz var diyebilirdi yani. İrade olmadığı zaman hocam iyi ve kötü de kalmıyor. Mesela ben size bir kötülük yapıyorum.
Evet.
Diyorum ki ya Ali Rıza Bey kusura kalma, bende bu genler varmış.
Evet.
Sizin cüzdanınızı varmadan elim uzanmış, kendi cebime atmışım.
Evet.
Kusura kalma, sen işine bak. Bu cüzdan artık benim oldu. Şimdi hocam bunu kabul eder misiniz?
Evet. Mesela hapishanedeki insanlara pek çok kendisi hocam kader mahkumu olarak nitelendirir. Kastı şu.
Aynı şey işte.
Benim iradem burada yoktu. Ha, bir kısmı gerçekten kader mahkumu olabilir ya da işte çevresinin kurbanı olabilir. Ama bakıyorsun ki hocam psikopat olanlar da şey yani kader mahkumuyum diyebiliyor yani.
Yani hocam ben geçen de haber okumuştum. Bir eşini öldürmüş, tekrar evlilik yapmış. Onu öldürmüş, üçüncüsü. Ben şunu şaştım ya, dedim. Bir, bu kadınlar nasıl böyle bir erkeğe varabiliyor, evlenebiliyor? Bir de bu erkek nasıl ben kader mahkumuyum diyecek değil mi?
Yani evet.
Bilerek ve kastederek katliam yapmış. Hala kaderi suçluyor insanlar. İşte hocam bu dediğiniz gibi koca koca ilim adamları bunu söylerse. Hocam biliyorsunuz Batı'da çok yaygın bu psikoloji. Katillerin genlerinde katillik geni var. çok özür dilerim, bu homoseksüellikle özellikle bunu çok abartıyorlar ki.
Evet.
Bu normalleşsin. Ya bu zavalların bir kabahati yok ki. Bunların içinde bu genler var. Hormonları işte.
Allah vergisi diyecek. Allah vergisi. Diyecek.
Bunlar o zaman bırakalım o pislikleri, rahatça işlesinler. Biz de saygı duyalım. Haşa. Şimdi hocam herkeste her türlü duygu var. En namuslu insanda bile yeri geldiğinde yalan söylemek, yeri evet. geldiğinde ufak bir rüşvet almak veya büyük rüşvet almak duygusu herkeste vardır. Şeytan gelir.
Yürter.
Kardeşim der, bak sen almasan başkası alacak bu rüşveti. Al şu rüşveti. Çoluğun çocuğun üniversite okutursun güzelce, ailene bakarsın, cami bile yaptırırsın. Ne olacak? Yani bu kadar rüşvetten sonra. Şeytan hepimizin içinde. O hormonlar, o genler hepimizde var. Ama bir kısmımızı takip ediyoruz, bir kısmımızı takip etmiyoruz. Yani diyeceğiniz gibi Ali Rıza Hocam, koca koca ilim adamları en saçma görüşlerin peşinden gidebiliyor maalesef.
Evet, o bakımdan bir yerde dur demek gerekiyor hocam yani. Bunu bilim adına söyleniyor olması onun illa da doğru olduğu anlamına gelmiyor yani.
Çünkü hocam bunlar ruhla alakalı konular. Biz niye İmam Gazali okuyoruz hocam? Vefat tarihi 1111. 900 küsür sene önce vefat etmiş. Ama ondaki bilgiler bugün modern psikologların ulaştığı, psikiyatristlerin ulaştığı bilgilerden daha gerçekçi ve daha doğru. Çünkü o insanlar hocam ruhla alakalı vahiden beslenmişler. Bu insanlar vahyi bırakmışlar. Salt akıl ve deneyle insan hayvana benzeterek, fareye, maymuna benzeterek bilgi toplamaya çalışıyor hocam ruhla alakalı. Ki ruh da evet. görünmüyor zaten.
Mesela hocam benzer durum beslenmede var. Mesela ülkeleri gelişmişlik sırasına dizelim hocam. En sağlıksız şey beslenme en gelişmiş ülkelerde.
Obezite en fazla.
He. Ama diyelim ki en şeye doğru gidiyorsunuz. Eski zamanlarda kalmış toplumlar yani. En sağlıklı beslenme. Şimdi Profesör Mehmet Öz Amerika'da şey diyor. Gidin diyor kedi, dedeniz, dineniz nasıl besleniyorsa
öyle
ha öyle beslenin yani.
O zaman kardeşim niye çalıştın da Amerika'ya gittin de madem.
Demek ki ama adam bunu fark etti en azından, şunu söylüyor. Yani geçmişte bazı dezavantajlar olabilir. Teknoloji açısından, bazı bilgilere erişim açısından, birçok açıdan. Ama bu eski zamanlardaki her şeyin ilkel olduğu, hepsinin aşıldığı anlamına gelmiyor. Şu anki yaşadığımız yani yaşam tarzımız kendi tabiatımıza aykırı bir şey yani.
Hocam bu fıtrat demiştik ya.
Evet, evet.
Geçen haftalarda. Esasında hocam biz fıtratı bozduğumuz için bu haldeyiz. Allah'ın yarattığı fıtrat hocam çok güzel. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki acıkmadan oturma, doymadan kalk. Altın bir düstur. Bizim hocam fıtratımız o şekilde. Yani, özür dilerim, evet. Hayvanlar yedikçe kalitesi ve değeri artıyor değil mi? Yani bir
evet.
Kurban geliyor şimdi hocam. Bazı işte ziraatçilerimiz hayvan besliyor mesela. En makbul hayvan çok yiyip çok kilo alan. Şimdi diyet yapan, kilo almayan bir inek düşünebiliyor musunuz hocam? Böyle sırım gibi bir boğa düşünün.
Evet.
Çok fit. Hiç kimse para vermez. Ve bu cinsi de kimse evinde beslemek istemez.
Evet.
Herkes ne istiyor? Çünkü Allah-u Teala diğer mahlukatın değeri yeme içmelerinde. Bizim ise az yiyip az içip beynimizi ve ruhumuzu çalıştırmamızda.
Evet.
Yani fıtratı bozmuşuz dediğiniz gibi işte Mehmet Öz bile diyor ki köydeki deden gibi yaşa. Şimdi hocam bazen düşünüyorum ben, bizim organik yumurta bulacağız diye ölüyoruz mesela değil mi? Abi
evet.
Organik yumurta. Dedelerimiz ve ninelerimiz hep organik yumurta yiyordu.
Hmm.
Organik domates bulacağız diye yazın ölüyoruz mesela. Ah keşke diyoruz şöyle bir kokulu falan sulu bir domates bulsak. Bütün ecdadımız o şekilde.
Evet.
O zaman
bir de
hocam,
sürekli hareket, sürekli çalışma halinde, sürekli dağ bayır, iş güç,
adım,
tarla vesaire yani evet.
10 bin adım diyoruz mesela, bir türlü tutturamıyoruz. Niye? Arabaya binip gitmek kolay geliyor.
Hocam ben çocukluğumda babamın yanında lokantada çalışıyordum. Lokantaya gelen müşteriler hep şey derdi, en yağlı tarafından koy derdi. Hatta tencerenin üst kısmında böyle özel olarak yağında yağlı kısmını alıp koyardın yani. Çünkü eskiden insanlar hocam evde
çalışıyordu.
Bir de evde öyle yağlı yemek yenmiyordu. Bir şeyi vardı yani. Şimdi evdeki yemekler o zamanki lokantalar kadar yağlı olmaya başladı. Ama sürekli yağ oldu mu işte bir zarar yani.
Ha şöyle, o zaman hocam insanlar çalıştığı için güzel yiyip
yakıyordu tabii.
Eritiyorlardı.
Evet. Bir zaman hocam şeye geçen yıllar Van'a gitmiştik. Ya diyorum insanlarda bir şey, bir gariplik hissediyorum yani, nedir bu, anlamlandırmaya çalışıyorum. Böyle birkaç saat sonra jeton düştü benim. İki şey fark ettim. Bir hocam, insanlar böyle sürekli yürüyor. Mesela yolda yürüyerek muhabbet ediyor. Oturarak değil yani.
Çok ilginç.
Sonra düşündüm, çocukluğumuzda biz de bunu yapardık. Volta atmak derdik buna yani. göbek yok hocam.
Herkes hareket halinde.
Hareketli olduğu için hı-hı, göbek yok. Başka bir şey hocam. Ya yüzler, sonra fark ettim, güneş altında kalmaktan kaynaklı bir esmerleşme var.
O da güzel bir şey.
O da güzel tabii. Biz kapalı mekanlarda, biz kapalı mekanlarda güneşten mahrum kalıyoruz yani.
Hocam ben de bunun tersini Amerika'da hissettim. Hocam böyle korku filmler gibi. Dev kütlesi olan insanlar böyle düşünün. Etrafınızda 200'er kiloluk. Hani olur hocam, her yerde obezite vardır ama inanın hocam orada korku derecesinde, yani korku filmi gibi.
Evet.
Devasa kütlesi olan insanlar düşünün hocam böyle. Hani bir yan insan böyle hani kendi ortamından çıkınca o farklılığı fark eder ya.
Evet.
Ben onu fark ettim. Bir de şunu fark ettim hocam. Alışveriş merkezlerine gitmiştik. Hocam oradaki bir alışveriş arabası bizdeki küçük pick-up'ların kasası kadar. Yani abartmıyorum. Bizdeki hani var ya arabalar. Onun 3 ve 4 misli. Yani 2 kişi zor sürecek onları. Çünkü öyle alışveriş yapıyorlar ki mesela hani biz diyelim bir kola alsak 1,5-2 litrelik bir gazoz koyabiliriz. O da orada adam 2 litrelik 3 litrelik o kolalardan bir koli alıyor. Yani 10 tane alıyor mesela bir anda. Çünkü bir tanesi onlar için bir oturuş herhalde, içiyorlar onu. Yani bizim küçük bir maden suyu içtiğimiz gibi.
Evet.
Şimdi ya dedim Allah, bu adamlar amma azman. Dediğiniz gibi yani hocam, fıtrat bozulduğu zaman artık en zengin ülkeler en sağlıksız besleniyor.
Evet.
Ama gidiyorsun mesela diyelim ki Fas'ın bir köyü.
Evet.
İşte Van'ın bir ilçesi daha sağlıklı besleniyor. Çünkü evet, çok teknolojik orayı bozmamış.
Onun için hocam mesela şey başladı. Sosyete arasında akımlardan bir tanesi köye dönüş.
Hele bu korona döneminde ben de çok okuyorum haberlerde. İşte Bodrum'da, ama hocam şöyle köye dönüş. Adam yine gidip Bodrum'da arazi alıyor.
Şöyle ama bir kısmı gerçekten gerçekten köye dönüyor yani. Denize biraz yakın olmayı arzu edenler falan var. Ha bir kısmı tabii göstermedik ama bir kısmı gerçekten köyde çiftlik hayatı yaşıyor yani.
Şimdi hocam çok ilginçtir. İşte Allah-u Teala hepimize şuur versin. Köydeki insan, Mevlana bunu çok güzel açıklıyor hocam. Herkes olmayanı arzu eder ya.
Evet.
Köydeki çoban ah diyor, şehre gitsem.
Evet.
Ev alsam, şöyle bir kaloriferli ev olsa, sıcak sudan soğuk suya elimi değirmesem. Ondan şöyle olsa böyle olsa. Şehirdeki bu lükse ulaşmış insan diyor ki ah şimdi gideceksin köyde tertemiz dağ başında. Püfül püfül diyor. Ağacın altında oturacaksın. 3-5 koyun güdeceksin. Ne güzel hayat. Şimdi hocam eğer şuurlu olursak özenmeye gerek yok. Anı yaşarsak hepsini yakalayabiliyoruz. Yani şehirde yaşarken de köyü yakalayabiliyoruz. Köydeysek de şehri yakalayabiliyoruz. O düşünce dünyamızın, kalp alemimizin zenginliğiyle.
Evet tabii, kendini şeye kaptırdığın zaman, şehrin hengamesine kaptırdığın zaman ama bir şehirde bir nesne olduğun zaman durum fena. Özde olmak lazım. Kendine yaşam alanı, doğaya, gökyüzüne, yeşile, insan insana, sohbete, muhabbete falan zaman ayırdığın zaman. Bunun da yolu hocam büyük şehirde zamanı iyi yönetmekten hakikaten geçiyor.
Hocam şimdi büyük şehirde yaşayıp da parklarda yürüyüş yapan, deniz kenarında deniz havası alan insan da var. Parkı deniz kenarını bırakıp da bütün hayatını bu alışveriş merkezlerinde geçiren,
evet,
gün ışığı görmeyen, kompütürle meşgul olup bütün ömrünü işte sosyal medyada geçen insanlar da var hocam. Şunu demek istedim yani, şehirde de aslında imkanımız çok güzel kullanabilirsek.
Evet.
Aynı şekilde köy içi de geçerli hocam. Köylerde de mesela ben hocam bir ara bir futbol bahçesi, kendi köyümüze gitmiştim. Köyün gençleri hocam okulun bahçesinde oturmuşlar. Yanındaki futbol sahası da ot bağlamış. Dedim ya bu gençler ne arıyor burada? Yani okulun bahçesinde oturmuşlar, bir şeylerle oynuyorlar. Herkes elinde bir telefon. Dediler ki hocam köyde muhtar bir hizmet veriyor. Bedava internet, wifi. Köylü çocuklar hocam gidiyor okulun bahçesinde. Herkesin de bir cep telefonu. Oradan sosyal medyaya giriyor. Yanlarında güzelim futbol sahası. Yemyeşil, çayırlar büyümüş. Kimse futbol oynamıyor. Ya dedim bu ne kadar bir değil mi yani?
Evet.
İkilem. Güzelim köyde olacaksınız da o bağda bahçede koşmak, top oynamak yerine okulun bahçesinde hocam sanal futbol oynuyorlar belki. Yine insanlar maç yapıyor ama
evet.
Bu sefer maçlar sanal hale gelmiş. Şunu diyeceğim, yani hani insan akıllı olursa, kalbi alemine iyi kulak verirse şehirde köyde fark etmiyor. Yani o avantajları bir kısım dezavantaja çeviriyor. Tam tersi oluyor hocam, onu demek istiyorum.
Evet, sonuçta insan imkansızlıklar içinde de bazı imkanlar üretmesi mümkün. Elindeki imkanların hiç de şeyinde değil yani, farkında değil yani.
Hocam etrafımızda çok güzel parklar var İstanbul'da hakikaten. Bu şehir parkları falan da yapılmaya başladı. Millet parkları hocam, özür dilerim. Evet. Hocam çok güzel, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, çoluk çocuk gidip orada eğlenmek var. Ama bazısından çoluk çocuk hocam gidip alışveriş merkezinde, gerçi bu korona döneminde bu iş bitti biraz ama.
Evet.
Hocam bizim bulunduğum iş yerimiz büyük bir alışveriş merkezinin yanında. Cuma günleri hocam iş yerinden çıkınca fakülteden hocam yola giremiyoruz. Çünkü büyük bir araba kütlesi o alışveriş merkezinin otoparkına hücum etmiş cuma günü saat 5'ten sonra. Anlıyorum, insanlar 5'ten sonra oraya girecekler. Gece 12'ye kadar yemek yiyecek, çay kahve içecek orada. Belki çok kötü bir şey yapmayacak ama faydalı bir şey de yapmayacak yani. O yüzden anlıyorum ki insanlar hocam sağlığına, fıtratına aykırı yerleri daha çok kullanıyorlar ve bunu daha böyle lüks bir hayat tarzı olarak görüyorlar maalesef. Yani köyde tavuk yetiştirmek, domates yetiştirmek kötü. Yani köylülük.
Evet.
Ama bir alışveriş merkezinde böyle saatlerce oturup böyle insana obez yapacak yiyecekleri tüketmek de zenginlik ve lüks gibi algılanıyor ülkemizde.
Evet, bu mesela şeyde hocam, kasabalarda büyük ölçüde aslında tarımla uğraşıyor küçük kasabalarımız yani. Mesela Karadeniz'de bir deyim vardır, ahır kokmak. Niye? Ahıra gidiyor kadın ya da erkek, sığır sağıyor, şeyini veriyor, yemini veriyor vesaire yani. Şimdi mesela Karadeniz'de bakıyorsunuz ki fındığı var, fındığı toplamak istemiyor. Kime toplatıyor? Gürcülere toplatıyor mesela. Çayı var, kendisi toplamak istemiyor. Niye? Onu düşük iş olarak görüyor. Ne yapıyor? Gidiyor mesela hocam fabrikada ya da bir iş yerinde asgari ücretle çalışmaya razı. Ama tarım ve hayvancılığı şey görüyor. Tarım ve hayvancılık yapsa bunun iki katı kazanacak. Zamanı iki kat olacak, boş zamanı.
Ve kalite zaman geçirecek.
Ama onu şey görüyor. Düşük iş olarak görüyor. Hor görüyor onu.
O zaman hocam vakit sona geldi. Şimdi hocam bazı meslekler hocam bu algıyı değiştirmişler. Şöyle mesela hocam, berberlik yani ayakta durmak zor meslek. Çok da makbul bir meslek değil. Günde 8 saat 10 saat dikiliyorsunuz. Ama bunu kuaförlük haline dönüştürmüşler.
Evet.
Bu sefer bu meslek makbul hale gelmiş. Mesela aşçılık. Çok da makbul bir meslek değil. Sabah akşam patates soyacaksın, soğan soyacaksın. Şimdi hocam bunu şeflik haline getirmişler. Böyle lüks yemekler pişiren, hani böyle tavalar yanıyor hocam, filmde görüyoruz.
Evet.
Şimdi hocam bazı bu dönüşümü bazı meslekler başardı. Esasında hocam biz bunu psikolojik eğitim vererek okullarımızda çiftçinin çok harika bir meslek olduğunu, hayvan yetiştirmek, domates yetiştirmek.
Evet.
Yani hocam bunu Amerikalılar başarmış. Bazı ülkede hocam bunlar hiç kötü görülmüyor. Tam tersine bunlar zengin meslek olarak görülüyor hocam. İnşallah hocam biz de bu eğitimleri verebilirsek, belki bu duygusal zekayı geliştirebilirsek, illa bir hastanede kapıcı olmak, asgari ücretten bir fabrikaya girmek yerine bütün dağlar senin olsun. Yani hayvan yetiştir, koyun efendim yetiştir, ne bileyim. İnşallah hocam bunu beceririz diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Mesela hocam Türk filmlerinde yakın zamanda ne kadar değişti? Son zamanlarda bir değişim başladı. Köylüler hep hocam şey edildi. Küçümsendi, horlandı.
İlkel insanlar.
Olarak görüldü.
Öf bilmezler. Şey de gelir böyle, yemeği içmeyi bilmez, oturmayı kalkmayı bilmez. Haşa, ne kadar ayıp şeyler bunlar
evet.
Ya.
Ya da saftirik işte geliyor şehire. Diyelim ki Kemal Sunal. Şener Şen o köyün eski ağası Uyanık, o gelen köylüyü sömürüyor vesaire yani.
8-10 kat seyredince burada binaya bakmak paralel edip para almaya kalkıyor.
Yani.
Boğaz Köprüsü satıyor falan. Hocam dediğiniz gibi ne kadar kendi milletimize zulmetmişiz biz, aydın kesim.
Evet.
Sen şimdi böyle bu genç, bu filmi seyreden bir genç artık köylü olmak ister mi daha?
Tabii. Yani bu kadar. Onun için mesela hocam şey, mesela meslek liselerine talep düşük.
Çünkü ilkel, alt kesim olarak görülüyor.
Ne ara eleman falan filan. Halbuki mesela hocam diyelim ki üniversite için 3-4 yıl sınava giriyor, iyi bir yere girebilmek için. Tamam
çok
mı?
Çok para harcıyor okuyacağım
mesela,
diye.
Öbürü liseyi bitirmiş, belki 2 yıllık meslek yüksek okulda okuyor, mesleki hayata atılıyor ve kısa zamanda hocam şey diyor, öbürünün işe girdiği zaman da bu artık çıraklık ve kalfalık dönemini geçirmiş, ustalık diyelim ki oto tamircisi olmuş.
Hocam çoğu da fabrika açıyor, aramızda kalsın. Yani bir marangozhanede çalışıyor çırak, 3 gün sonra hocam bir atölye açıyor. İşte pimapen şeyler üretiyor falan. Yanlış anlaşılmasın, üniversite karşı değiliz de. Yani bakış açımız hep böyle para olunca ne kadar hatalı yaptığımızı onu anlatıyoruz. Yoksa her meslek güzeldir. Marangozluk güzeldir, denizcilik güzeldir, çiftçilik güzeldir. Ya niye çiftçiliği kötü gösteriyoruz? Niye efendim tamirciliği kötü gösteriyor? Hocam sıkıntı burada yani. Bu sefer hocam gençler iş beğenmiyor şu anda. Türkiye'de işsizlik var mesela ama belli ciddi bir kesim de işçi bulamıyor.
Evet. Hocam kapitalizm bunu dayatıyor. Niye? Sen gerçekten üretici değil. Esas olarak sen tüketicisin. Şimdi diyelim ki sen sanayide çalışan bir işçiysen hocam ya da bir ustaysan o kadar havalı giysiler, o kadar havalı telefonların peşinde olmasın. Çünkü çilesini çekerek bir şeyi elde ediyorsun yani. Ama öyle artistlik yaparak hayatını sürdürdüğünde kapitalizmin kucağına düşmüş oluyorsun.
Doğru hocam. Çok doğru
ama söylüyorsunuz. Sen birinde hayatı sen yönetiyorsun, öbüründe kapitalizm seni sömürüyor yani.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.